Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 13. ayrım. Haham elindeki şarap kadehini takdis etti ve sonra gelinle damada birer yudum içirdi. Joe yüzü hala kapalı olan Hannah'a döndü ve elindeki nikah yüzüğünü onun sağ elinin yüzük parmağına geçirdi. Tanrı huzurunda sizleri takdis ediyor ve bu yüzükle Musa ve İsrail kanunlarına göre evlendiriyorum. Joe'nun bir bardağı ayağının altına alıp kırması ile birden müzik ve neşeli çığlıklar duyuldu. Düğün başlamıştı. David, Joe'nun yanından ayrıldı ve neşeli kalabalığın arasından geçip Debra'nın kendisini beklemekte olduğu yere doğru yürüdü. Debra sarı bir tören giysisi giymiş, saçına çiçekler takmıştı. David onun beline sarılırken saçlarındaki çiçeklerin kokusunu duydu ve kulağına "Bundan sonraki gelin sen olacaksın sevgilim" diye fısıldadı. Debra da "Evet sevgilim" diye yine fısıltıyla karşılık vermişti. Joe Hannah'ı koluna taktı ve dans pistine götürdü. Gençler ağır müziğin ritmine kapılıp dönmeye başlarlarken yaşlılar da süslü masalara dağılmaya başlamışlardı. Ama gülüp konuşan bir kısmı dans eden davetlilerin arasında üniformalılar ciddi bir hava estiriyorlardı. Düğünde pek çok subay vardı ve özellikle ortalıkta dolaşan ve belirli noktalarda duran elleri uzi makinalılar arasında hiç durmadan dolaşan ve ciddi yüzlerle çevreyi sürekli kontrol eden sivil giyimli, gizli servis ajanları da kolayca fark ediliyorlardı. David, Debra'yı kollarına alıp piste dönmeye başladı. Genç kadın kollarında öylesine hafif ve mutluydu ki, müzik durduğunda David'in yüzündeki mutluluk ifadesi de birden kayboluverdi. David, Debra'yı alıp kuytu, hiç kimsenin bulunmadığı bir köşeye götürdü ve onunla konuşurken bazı davetlilerle ilgili şakalar yapmaya başladı. David'in birkaç davetli ile alay eder tarzda konuşması üzerine Debra kendini tutamayıp güldü ve onun koluna hafifçe vurdu. "Korkunç bir adamsın sen. Şimdi bunları bırak da bana içecek bir şeyler getir. Çok susadım. Bir kadeh soğuk beyaz şarap nasıl olur?" "Harika, teşekkür ederim." David yüzüne gülümseyerek bakan Debra'ya başını salladı ama içinde birden garip, üzüntüye benzer bir duygu yükseldiğini hissetmiş ve ne yapacağını şaşırmıştı. Sanki korkunç bir şeyler olacaktı ve büyük bir umutsuzluk içindeymiş gibiydi. Tüm neşesi, mutluluğu birden yok oluvermişti. Onun yüzündeki ifadenin değiştiğini gören Debra koluna yapışıp sıktı ve "Ne var David?" diye sormaktan kendini alamadı. David hiçbir şey diyerek kolunu ondan kurtardı ve o garip hissi kovalamak ister gibi "Hiçbir şey" diye tekrar ederek "Sana hemen şarabını getireyim" dedi. Kalabalığın arasından davetlilere gülümseyerek bara doğru ilerledi. Bir ara Brig'in kendisine baktığını ve uzaktan gülümsediğini görüp karşılık verdi. Joe Hannah'la birlikte babasının yanındaydı ve David'i görünce seslendi. Hannah'ın tülü açılmış, çilleri yavaş yavaş meydana çıkmaya başlamıştı. David onlara el sallayarak yoluna devam etti. Hemen bara gidip içecek bir şeyler almak istiyordu ve o anda hiç kimseyle de konuşmak istemiyordu. Debra'dan ayrı olduğu bu birkaç dakika içinde onun isteğini yerine getirmeye çalışırken, aynı anda ellerinde bakır tepsiler taşıyan beyaz ceketli garsonlar bahçe kapısından arka arkaya girmeye başladılar. Tepsilerden baharatlı et ve balık kokuları geliyordu. Davetlilerin bazıları gelen nefis yemeklere bakıp memnuniyetlerini açıkça belirttiler. Mutfağa ve evin diğer bazı kapılarına açılan terasta kurulmuş uzun ziyafet masasına doğru davetlilerin yana açılmaları ile garsonların geçebilmesi için bir koridor açılmıştı. Garsonlar tam David'in yanından geçerlerken genç adam sırada ikinci olarak yürüyen garsona dikkatle bakmaktan kendini alamamıştı. Esmer, orta boylu ve aşağıya doğru sarkık bıyıkları olan bu adam her nedense David'in dikkatini çekmişti. Adam terliyordu. David'in dikkatini çeken de bu olmuştu işte. Suratı ter içindeydi. Ter damlaları yanaklarından süzülüyor, bıyıkların ucuna takılıyordu. Tepsiyi tutan kollarının altında koltuk altlarının da sırılsıklam olduğu kolayca görülebiliyordu. Garson tam yanından geçerken gözleri birbirlerine takıldı. David onun çok heyecanlı, büyük bir endişe ya da korku içinde olduğunu anlamıştı. Garson da David'in kendisini süzdüğünü gördü ve gözlerini hemen ondan kaçırdı. Üç garson basamakları çıkıp masanın arkasına dizildiklerinde David büyük bir kuşkuya kapıldı. İçinde tarif edilmez bir duygu vardı ve ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Garson tekrar David'e baktı ve onun hala kendisini gözlediğini görünce yanındaki arkadaşlarından birine bir şeyler fısıldadı. İkinci garson da David'e baktı ve başını hafifçe salladı. David'in göğsü birden sıkışır gibi oldu, beyni adeta karıncalanıyordu. Burada bir şeyler olduğu muhakkaktı. Tehlikeli ve korkunç bir şeyler oluyordu, bundan emindi. Hemen başını çevirip çevredeki muhafızları aradı. Garsonların arkasında iki nöbetçi duruyordu ve bir tanesi de David'in yakınlarında bahçe kapısı yanındaydı. David hemen atıldı ve çevresindeki davetlileri yararak kapıdaki nöbetçiye doğru koştu. Aynı zamanda üç garsonu da dikkatle izliyordu. Ve bu nedenle neler olduğunu anlamakta gecikmedi. Garsonlar hiç kuşkusuz bu eylemlerinin provasını yapmış olacaklardı. Çünkü hepsi aynı anda harekete geçti. Tepsilerin üzerlerini örten örtüleri birden kaldırmışlar ve davetlilerin neşeli gülüşleri arasında yemeklerin arasına gizlenmiş olan öldürücü silahlarını almışlardı. David'in ilk kuşkulandığı ikinci garson makinalı tabancasını arkasında duran nöbetçiler çevirdi ve rastgele ateş etmeye başladı. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili bahçe, makineli tabancadan çıkan gürültü ile inledi. İki nöbetçi de aynı anda vücutlarına giren mermilerle oldukları yerde arkaya doğru fırlatılıp kan içinde yere düştüler. Sol taraftaki garson da aynen arkadaşı gibi yapmış, silahını çekip bahçe kapısında duran nöbetçiye ateş açmıştı. Önce nöbetçileri öldürmek istedikleri belliydi. Kapıdaki nöbetçi de daha ne olduğunu anlayamadan teröristlerin mermilerine hedef olmaktan kurtulamadı. Kapıdaki nöbetçi silah sesi duyunca hemen Uzi makinalıya davranmış, fakat daha nişan almaya fırsat bulamadan teröristin ağzına isabet eden mermisiyle sırt üstü düşmüştü. Paraşütçü beresi başından fırlayıp havaya uçtu ve elindeki silah fırlayıp gitti. Uzi David'e doğru kaymış ve yaklaşmıştı. Arap teröristler silahlarını haykıran davetlilere doğru döndürürken David kendini yüzükoyun yere attı. Şimdi silah sesleri insanların haykırışlarına karışıyor, herkes bir tarafa kaçmaya çalışıyordu. Bahçenin diğer ucunda bir gizli servis ajanı silahını çekip diz çöktü ve nişan aldı. Tabancadan çıkan mermi teröristlerden birini yaralamış fakat adam ölmemişti. Elindeki makinalıyı ajana doğrultup tetiğe bastı ve kendisi sırt üstü düşerken gizli servis ajanını da öldürdü. Hanna kalabalığın arasından kurtulup kaçmak isterken iki merminin göğsüne girdiğini anladı. Arkasındaki masaya doğru yuvarlanırken masa üzerindeki bardak ve şişeleri de beraberinde sürükledi. Göğsünden fışkıran kanlar beyaz gelinliği birkaç saniye içinde kızıla boyamıştı. Ortada bulunan terörist silahının boşaldığını anlayınca onu bir kenara attı ve tekrar bakır tepsiye eğilip iki el bombası aldı. Kalabalığın arasına fırlatılan iki el bombası ortalığı tam bir cehenneme çevirmişti. Her köşeden haykırışlar, bağırışlar duyuluyor, insanlar vücutlarının çeşitli yerlerine saplanan şarapnel parçalarının etkisiyle sendeleyerek kaçmaya çalışıyorlardı. Kadınların çığlıkları da en azından silah sesleri kadar güçlüydü. Terörist tepsiden iki bomba daha aldı. Tüm bu olanlar sadece birkaç saniye sürdü ve düğün evi birden bir cehenneme döndü. David kendisini mermilerden koruyan basamakların arkasından çıkıp doğruldu. Yakınında bulunan Uzi'ye uzandı. Dizlerinin üzerine çöktü ve atışa hazırlandı. Görmüş olduğu gerilla eğitimi hareketlerini adeta otomatikleştirmişti. Servis ajanı tarafından yaralanmış olan terörist onu gördü, ona doğru döndü ve duvara yaslanıp sendeleyerek atışa hazırlandı. Bir kolunun parçalanmış kan içinde olmasına rağmen makinalı tabancayı doğrultup David'e nişan aldı. Ama David ondan hızlı davrandı ve Uzi'den çıkan mermilerin duvara isabet ettiğini görünce yeniden nişan aldı. İkinci atışı teröristi duvara çivilemişti. Adam birkaç kez sallandı ve sonra duvarda geniş bir kan izi bırakarak yere doğru süzüldü. David bu kez silahını mutfak kapısı yanında duran araba çevirdi. Terörist her iki elinde de bomba tutuyordu ve sağ eli bombayı fırlatmak üzere arkaya doğru gitmişti. Birden ağzını açtı ve paniğe kapılmış bağıran davetlilerin seslerini bastıracak kadar kuvvetle bağırmaya başladı. Belki de zaferlerini haykırıyordu. O daha sağ elindeki bombayı fırlatmadan David silahını ateşledi ve ondan fazla merminin adamın göğsüne ve beline isabet ettiğini anladı. Arap iki elindeki bombaları yere düşürdü ve ikiye katlanıp akan kanları durdurmak istiyormuş gibi ellerini karnına götürdü. Bombalar kısa tapalı olduğundan birkaç saniye içinde infilak ettiler ve teröristin vücudu paramparça olup çevreye dağıldı. Aynı patlama terasın öbür ucunda bulunan üçüncü teröristi de yere yıktı. David hemen ayağa fırladı, basamakları koşarak çıktı. Üçüncü terörist ağır yaralanmış ama ölmemişti. Yüzü ve vücudunun pek çok yeri şarapnel parçaları tarafından parçalanmıştı ve her yer kan içindeydi. Elini uzatıp kendi vücudundan akan kanların içinde duran silahı almak istedi. David öfkeden kudurmuş gibiydi. Elinde olmadan bir manyak gibi bağırmaya başlamıştı. Terasa çıkar çıkmaz diz çöktü ve ölmekte olan araba nişan aldı. Yaralı Arap, yerdeki makinalı tabancaya ulaşmış adeta bir sarhoş gibi sallanıp onu doğrultmaya çalışıyordu. David tetiğe bastı ancak Uzi'den tek mermi çıkmış, fazla bir etki yapmadan teröristin göğsüne girmişti. Uzi'nin şarjörü boşalmıştı. Terasın biraz ilerisinde yaralı terörist son gücünü kullanmak ve elindeki silahı ona doğrultmak istiyordu. David elindeki boş silahla ne yapacağını bilemeden öylece kalmıştı. Arap da onun umutsuz durumunu gördü ve dişlerini gıcırtatarak tetiğe basmaya hazırlandı. Yaralı da olsa bu menzilden David'i paramparça edebilirdi. Merdivenden atlamayı, kendini yere atıp kaçmayı düşündü. Ne var ki geç kalmış, Arap tetiğe basmak üzereydi ki David'in yan tarafında bir silah sesi duyuldu. Teröristin kafasının yarısı parçalanmış, kendisi de arkaya doğru fırlamıştı. Düşerken tetiğe bastı ama çıkan mermiler çevreye saçılmış ve birkaç tanesi de başının üzerindeki asma dallarını parçalamıştı. David kendisini ölümden kurtaranın kim olduğunu görmek için başını çevirdiğinde arkasında Brigi elinde ölen nöbetçinin tabancasıyla gördü. Bir an için birbirlerinin gözlerine baktılar, sonra biri hızla onun yanından geçti ve yerde yatan iki teröristin yanına gitti. Orada bir an durdu, sonra tabancasını doğrultup her ikisinin de kafalarına birer mermi sıktı. David elindeki Uzi'yi yere bıraktı ve birden dönüp koşarak basamakları indi ve bahçeye daldı. Ölü ve yaralılar teker teker ya da birbirleri üzerinde yatıyor, yaralılar inliyorlardı. Bir çocuğun ağlayışı bir annenin hıçkırıklarına karışıyor, içler acısı bir manzara oluşturuyordu. Bahçe kanlar içindeydi. Beyaz badanalı duvarlar kanla kıpkırmızı olmuştu ve pek çok yerde insan vücutlarından kopup fırlamış parçalar duvara yapışmıştı. Müzisyenlerden biri platformdan aşağı sarkmıştı ve vücudundan akan kanlar yerde küçük bir kan gölü oluşturmuştu. Baharatlı yemekler kırılmış şarap şişelerinin arasına dağılmıştı ve çevreye mide bulandıran bir koku yayılmıştı. Barut dumanı ve etraftan kalkıp havaya dağılan toz toprak korkunç manzarayı saklayamıyordu. Havada uçuşan mermiler zeytin ağaçlarının bazılarından kopardıkları dallara etrafa dağıtmışlardı. Şans eseri yaralanmamış olan davetlilerden bazıları kırılmış cam parçalarının arasından sıyrılıp doğrulmaya çalışıyorlardı. Bu insanlardan bazıları küfür ediyor, bazıları da dua ederek yardım istiyorlardı. David vücudu uyuşmuş gibi ne yaptığını bilemez bir halde çevresine bakındı. Hisleri körelmiş gibiydi. Joe, dalları parçalanmış bir zeytin ağacının altında şaşkın şaşkın bakınıp duruyordu. Ayaklarını ayırmış, başını arkaya atmıştı ama gözleri birden kapandı ve büyük bir acı içinde bir şeyler mırıldanmaya başlamıştı. Hannah'ın hareketsiz vücudu kollarının arasındaydı. Zavallı gelinin tülü yere düşmüştü. Başı arkaya doğru sarkmış, kolları yana açılmıştı. Bacakları hareketsizdi ve bembeyaz yüzünde çilleri iyice ortaya çıkmıştı. Beyaz gelinliğinin göğüs kısmı kıpkırmızıydı. David bu manzaraya daha fazla tahammül edemeyeceğini anladı. Joe'yu bu kadar büyük bir acı içinde görmeyi istemiyordu. Korktuğu şeyi bulmamak için dudakları arasında bir şeyler mırıldanarak bahçede yürüdü. "Debra!" diye bağırmak istedi. Fakat sesi o kadar boğuk çıkmıştı ki kendisi bile güçlükle duyabildi. Bir ayağı yerde yatmakta olan cansız bir vücuda takıldı. Küçük bir kan gölüne girdi. Yerdeki kadın düğün giysisi içinde ve yüzük oyun yatmaktaydı. Kolları iki yana açılmıştı. Genç adam onun Debra'nın annesi olduğunu hiç düşünmedi ve yoluna devam etti. "Debra!" koşmak istiyor ama ayaklarını ancak sürüyebiliyordu. Birden onu bıraktığı yerde duvarın köşesinde gördü. "Debra!" diye seslendi. Çok şükür sevgilisi yaşıyordu. Debra yaralanmışa benzemiyordu. Mermerden yapılmış eski Yunan heykellerinden birinin dibine diz çökmüş duruyordu. Düğün tuvaleti temizdi ve saçlarındaki çiçekler de olduğu gibi duruyorlardı. Duvara dönmüştü, hareketsiz duruyordu ve başı sanki dua ediyormuş gibi hafifçe öne eğilmişti. Siyah saçlarından bir perçem öne sarkmış onu gizlemişti ve Debra elleri ile yüzünü kapatmıştı. David hemen onun yanına diz çöküp "Debra" dedi ve genç kadının omzuna hafifçe onu incitmekten korkuyormuş gibi dokundu. "İyi misin sevgilim?" Debra ellerini yavaşça yüzünden indirdi. David onun avuçlarında kan görünce birden göğsünün donduğunu hissetti. Debra'nın avuçları kan içindeydi. Genç kadın yüzünü ona doğru çevirip "David" diye fısıldadı. "Sen misin sevgilim?" David onun göz çukurlarının kan çanağına dönmüş olduğunu, kirpiklerinin kandan görünmediğini ve yüzünün kanla kaplanmış kanlı bir maskeye dönüşmüş olduğunu görünce kendini tutamayıp inledi. Debra körler gibi başını hafifçe yana eğip tekrar David sen misin diye sordu. Aman Allah'ım Debra. David şoke olmuş, gözlerini onun kanlı yüzünden ayıramıyordu. Göremiyorum David. Debra ellerini ona doğru uzattı. Oh David, hiçbir şey göremiyorum. David onun kan içindeki ellerini kendi avuçlarına aldı. Kalbi sanki göğsünün içinde gizli bir güç tarafından paramparça edilmekteydi ve canı yanıyordu. Hadasa Hastanesi'nin modern sade silüeti Ain Karem köyünün ufuk hattında hemen fark ediliyordu. Büyük bir hızla gelen ambulanslar sayesinde ağır yaralıların büyük bölümü kurtarılmıştı. Hastane adeta bir savaş zamanı kliniği gibi çalışıyordu. Brick, Joe ve David hastane bekleme odasındaki tahta sıralar üzerinde o geceyi sırayla nöbet tutarak geçirmişlerdi. Saldırı konusunda henüz tam bir bilgi alamamışlardı ama rapor hazırlandığında hiç kuşkusuz Brick'in her şeyden haberi olacak. Bekledikleri gibi kısa bir süre sonra teröristler konusunda bazı bilgiler geldi. Araplardan biri yemek hizmeti veren firmanın uzun süreden beri çalışan ve güvenilir elemanlarından biri, diğer ikisi de onun kuzenleriydiler. Eski elemanın tavsiyesiyle geçici olarak işe alınmışlardı. Kimliklerinin sahte olduğuna kuşku yoktu tabii. Başbakan ve bakanları acil bir konu için toplantı halinde olduklarından düğüne gecikmişler ve saldırıdan kurtulmuşlardı. Teröristler saldırıyı başlattıklarında onlar henüz yoldaydılar. Başbakan kurbanların ailelerine başsağlığı diliyordu. Şam Radyosu'nun saat 10 haberlerinde saldırıyı El Fetih örgütü üstleniyordu. Teröristler bir intihar birliğinin elemanlarıydı. Gece yarısından birkaç dakika önce operatör olan başhekim, üzerinde ameliyat kıyafeti ve maskesiyle ameliyathaneden çıktı. Maskesini boğazının üzerine çekmişti. Ruth Mordecai tehlikeye atlatmıştı. Brick bunu öğrenince derin bir nefes aldı. Kadının akciğerini delip omzunda kalmış olan mermi, başarılı bir ameliyatla çıkarılmıştı. Ciğeri de kurtarmışlardı. Brick gözlerini kapadı ve 25 yıllık karısı olmadan nasıl yaşayabileceğini düşünüp Allah'a şükürler olsun diye mırıldandı. Sonra başını kaldırıp sordu. Ya kızım, o nasıl? Doktor başını salladı ve onun ameliyatı küçük ameliyathanede hala devam ediyor diye yanıt verdi. Sonra bir an durdu ve ne yazık ki birkaç dakika önce Albay Halman'ı kaybettik diye konuştu. Şimdiye kadar 11 kişi ölmüştü ve 4 kişinin durumu da doktorlara göre kritikti. Cenaze törenleri için hazırlanması gereken kurbanların cesetleri sabahın erken saatlerinde gelen yetkililere teslim edildi. David, Mercedes'in anahtarını Joe'ya vermiş ve cenaze töreni için yardım isterse geleceğini söylemişti. David ve Brick yan yana oturmuşlar, uykulu gözlerini açık tutmaya çalışarak karton bardaklardaki kahvelerini yudumluyorlardı. Güneş doğduktan bir süre sonra göz operatörü onların yanına geldi. 40 yaşlarında yumuşak yüzlü, mavi gözlü bir adamdı. Saçları yan taraflarda yavaş yavaş kırlaşmaya başlamıştı. General Mordecai siz misiniz efendim? Brick heyecanla ayağa kalktı. O gece süresince sanki 10 yaş birden ihtiyarlamış gibiydi. Başını salladı ve bekledi. Ben Doktor Edelman'ım efendim. Lütfen benimle gelir misiniz? David onları izlemek üzere kalkınca doktor birden durdu ve Brick'e baktı. David ben onun nişanlısıyım dedi. Edelman uyarır gibi generale baktı ve sonra sizinle önce yalnız konuşsak daha iyi olur generalim dedi. Brick anlamış ve başını sallamıştı. Sen biraz bekleyiver David. David ama ben diye başladı ama Brick'in omzunu hafifçe sıkması üzerine sustu. General tanıştıklarından beri ona ilk kez bu kadar yakınlık gösteriyordu. Lütfen otur bekle evladım. David döndü ve sert tahta sıraya tekrar oturdu. Edelman küçük bir büroya girdiklerinde masanın köşesine ilişti ve bir sigara yaktı. Elleri bir kadın eli gibi ince ve uzundu. Çakmağını bile nazik bir alet gibi kullanıyordu. Her şeyi açıkça söylememi istersiniz herhalde değil mi? Brick'in yüzüne dikkatle baktı ve onun yanıtını beklemeden kızınızın iki gözünde de hasar yok diye başladı. Fakat Brick'in gözlerindeki umut ışığını görünce elini kaldırdı ve röntgen filmlerinin asılı durduğu duvara gidip onları aydınlattı. Dediğim gibi gözlerde hiçbir hasar yok ama hasar şurada. Bunu söylerken simsiyah röntgen filminde hiçbir şey anlaşılmayan bir noktayı işaret etti. Şu görünen minik nokta küçük bir çelik parçası, hiç kuşkusuz bir el bombasının minik bir parçası. Bir kurşun kalemi ucu kadar bir şey. Sağ şakaktan kafatasına girmiş bir damarı parçalayıp kanamaya neden olmuş ve meyilli olarak gözlere ya da hayati bir dokuya dokunmadan bu noktaya gelmiş. Fakat buraya gelirken optik kıyasmanın çevresindeki kemiksel dokuyu delmiş. Bunları anlatırken parçanın Debra'nın başı içinde izlediği yolu da gösteriyordu. İşte bu yolda süngerimsi kemik dokuda kalmadan önce kıyazmayı zedelemiş. Edelman bunları söyledikten sonra sigarasından derin bir nefes çekti ve Birgin reaksiyonunu bekledi. Fakat genelde hiçbir hareket yoktu. Doktor, bunun sonuçlarını düşünebiliyor musunuz generalim diye sorunca Birik başını iki yana salladı. Edelman röntgen filminin ışığını söndürüp masaya döndü, eline bir kağıt kalem aldı ve göz yuvarlaklarını, beyni ve görme sinirlerini üstten gösteren bir şema çizdi. Optik sinirler her biri bir göz için olmak üzere bu daracık kemik tünele girip orada birleşirler ve sonra tekrar beynin karşıt loblarına göre ayrılırlar. Birik başını salladı. Edelman ona baktı ve kaleminin ucunu sinirlerin kaynaştığı nokta üzerine bastırdı. Birgin endişeli yüzünden anlatılanları anlamaya başladığı belli oluyordu. Yani kör mü olacak diye sorunca doktor başını salladı. Her iki gözde öyle mi? Ne yazık ki öyle. Birik başını eğdi ve baş ve işaret parmakları ile gözlerini ovuşturdu. Bir süre düşündü, sonra başını kaldırmadan konuştu. Sürekli körlük mü? Şekil, renk, ışık ya da karanlığı göremeyecek. Parça optik kıyazma yolunu izlemiş. Tüm veriler görme sinirinin zedelendiğini gösteriyor. Günümüzde ne yazık ki bu hasarı giderecek teknoloji henüz bulunmadı. Edelman birkaç saniye durdu ve sonra bu da demektir ki diye devam etti. Kızınızın her iki gözü de bundan böyle göremeyecek efendim. Birik içini çekti ve sonra yavaşça başını kaldırdı. Bunu kendisine söylediniz mi? Hayır efendim, belki siz söylemek istersiniz diye düşündük. Birik evet diyerek başını salladı. Böylesi belki daha iyi olacak. Onu görebilir miyim? Şu anda uyanık mı? Hala hafif narkoz etkisinde. Hiçbir acısı ağrısı yok. Sadece rahatsızlık hissediyor tabii. Başındaki dış yara önemsiz. Fakat bu metal parçayı çıkarmaya teşebbüs etmeyeceğiz. Bu büyük bir beyin ameliyatı ister. İsterseniz sizi ona götüreyim efendim. Koridorda birçok sedye vardı ve Birik bunlardan çoğunun üzerinde yatmakta olan misafirlerini tanıdı. Birkaç tanesinin yanında durup onlarla konuştu, geçmiş olsun dedi ve sonra Edelman'ı izledi. Debra pencerenin altında bir yatakta yatıyordu. Yüzü sapsarıydı ve saçlarında kurumuş kan izleri görülüyordu. Her iki gözü de kalın bir bandajla örtülüydü. 13. ayrımın sonu. Sayfa No. 122. Devamı 14. ayrımda.